Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli dostum, hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Kıymetli dinleyicilerimiz, sizler için bu Kimyel Saadet adlı İmam Gazali'nin eserinden okuyup psikolojik yorumlar yapmaya çalışıyoruz. İnsanı daha iyi tanımak, insanın psikolojisini daha iyi anlamak için Allah dostlarından, sufilerden istifade ediyoruz. Çünkü onlar ömürlerini insan ruhunu anlamaya adamışlar ve eserlerinde hakikaten psikoloji ilminde olmayan çok kıymetli bilgiler var. Bu bilgileri efendim çıkarmaya, sizin için istifadeye sunmaya çalışıyoruz. Şimdi hocam, geçen hafta şeyden bahsetmiştik. Yani insan nasıl rüyasında değişik alemlere gidiyor, güzel bilgiler elde ediyor, güzel alemleri görüyor. Uyanıkken de bunu elde eder demiştik. Eğer zikirle meşgul olursa, gönlünü efendim dünyevi meşgalelerden, şehvetten, gazaptan temizler demiştik. Evet. Uyku halinde gördükleri uyanıkken de görür demişti İmam Gazali. Şimdi burada bazı ayetler veriyor. Oradan devam edelim hocam. Estağfirullah. Ve kezalike nuri İbrahim'e melekutes semavati vel ard. Biz İbrahim'e göklerin ve yerin olağanüstü hallerini de gösteriyorduk. Demek ki peygamberler gördüğü gibi alemleri, gezegenleri, yıldızları sufiler de görüyorlar bu alemleri. Hatta Mevlana'nın eserlerinde öyle güzel tarifler var ki yıldızlar, gezegenler sanki mübarek gitmiş oralara.
Evet.
Var mı hocam böyle astrolojik seyahatler sufilerde?
Sufilerde var. Astrofizik ve kuantum, hatta Mevlana'nın bir rubaisinden hareketle kuant atom içi parçacıklar hakkında da bilgi sahibi olduğu yorumunu yapanlar var. Hemen söylüyorum hocam. Eğer bir atomu kesersen ortasında bir güneş ve güneş etrafında da durmadan dönen gezegenler görürsün.
O protonlar mı, ne var şimdi hocam?
Evet. Evet. Yani tabii atom kelimesi eskiden şey anlamıyla kullanılıyordu. Maddenin yapı taşı, en temel birimi anlamında. Bunu kullanması, atom kelimesini kullanması garip değil yani.
Ama onun bölünmesi söylemesi garip.
İlginç olan ortasında bir güneş ve güneşin etrafında da durmadan dönen gezegenler görürsün demesi çok şaşırtıcı. Atom hocam, merkeze proton ve nötron var. Onların etrafında elektronlar dönüyor. Yani bir anlamda nasıl gezegenler güneşin etrafında dönüyorsa, burada da merkezdeki proton ve nötronu güneş gibi tarif ediyor. Demek ki gezegenlerin de güneşin etrafında döndüğüne dair bir
bilgisi var.
Var Mevlana'nın. Ve şey de ilginç hocam, Mevlevi seması da bir anlamda bu kozmik ahengin ve atom içi alemin bir yansıması. Orada da bir şey etrafında bir dönme olayı var
hem
yani.
Hem kendi etrafında dönüyorlar, hem bir mekanda dönüyorlar sanki, evet. Bir galaksi gibi hocam.
Evet.
Yani bu yıldızlar nasıl kendi etrafında dönerken güneş, ay, gezegenler, bir de bir belli seyahatler var onların.
Evet.
Çok ilginç yani, bence bir mucize yani o.
Tabii.
Hareket.
Yani çok şey, dünya dediğiniz gibi güneşin etrafında döndüğü gibi güneşle birlikte Samanyolu galaksisinin etrafında dönüyor. Peki Samanyolu galaksisi, o da bir hareket halinde derken, yani bir de bu hareketler böyle hepsi düz çizgi halinde değil. Böyle Z, S çizen biçimlerde de hareketleri var yani evrende. Dolayısıyla insanın aklını başından alacak bir durum söz konusu yani.
Hocam ben bu ara hakikaten tavsiye ediyorum bütün dinleyicilerimize. Gökyüzünü seyretmek, yıldızları seyretmek. Hatta hocam teleskop alsak evlerimize de.
Kesinlikle.
Hocam dehşet bir sanat, Allah-u Teala o sanatı bizim için, bize tesir etmek için yaratmış. Yani o kadar Rabbimiz gani ki gökyüzündeki avizemiz milyonlar yıldızdan oluşuyor.
Evet.
Nerede böyle bir bolluk değil mi? Şimdi biz bir eve avize, evet, alsak şey, tasarruf ampulü koyuyoruz içine bile, çok fazla elektrik masrafı olmasın diye.
Evet, yani şey, gökyüzünü seyretme konusunda hocam eski insanlar çok daha şey,
hevesli,
motivasyonu var yani. Ama böyle kentleşme, beton cehennemin içerisinde biz kayboldukça gökyüzüyle olan bağımız kesildi. Şeyle de olan, yeşille, ağaçla, denizle olan bağımız da kesildi. O bakımdan şey, insanın gökyüzünü seyretmesi. Bir ara bir paylaşım yapmıştım, altında Güneydoğu'dan bir arkadaş yazmıştı. Şu anda unuttum bölgeyi. Mesela Adıyaman hocam. Düğün gecesi gelinle güveyi şeyi çıkartıyormuşlar düğünün bir aşamasında. Çatı ya, ama onlar da çatı biliyorsunuz şey, üstü açık yani.
Yani.
He, oradan yarım saat, bir saat kadar gökyüzünü seyrettiriyormuşlar. Ondan sonra tekrar düğüne katılıyorlar.
Çok ilginç. Çok evet, güzel bir adet.
Çok, evet evet. Biz askerde hocam, asker arkadaşlarla çok yapardık yani.
Evet.
Gidiyorduk, çimenlikte yatıyorduk hocam. Tabii hep yatmıyorduk da. Çimenlikte yatıyorduk sırt üstü ve gökyüzünde şeyleri seyrediyorduk. Yıldızları, bazen kayan yıldızlara
aslında
denk geliyorduk.
Biliyorsunuz hocam, bir ibadettir. Allah-u Teala Mülk suresinde gökyüzüne diyor, gözlerini çevir bakalım, bir yarık, bir çatlak bulabilecek misin? Yani amaç da şu, o güzelliği görüp Allah'ın azametini anlamak. Yoksa yani bizim haşa Allah-u Teala denetleyecek bir halimiz de yok da.
Evet.
Ama Rabbimiz meydan okuyor ya. Bu güzelliği senin için yarattım ey kulum diyor. Bir kafanı kaldır.
Evet.
Şu yıldızların güzelliğini bir yani bir gör. Rabbinin azametini bir gör, hem mutlu ol.
Evet.
Hem de benim sana ne kadar çok kıymet verdiğimi bir gör diyor. Çünkü ben bu güzel yıldızları senin için yarattım diyor. Tabi bilemiyoruz faydalarını. Yani o yıldızların bize ne biçim başka ayrı faydaları da vardır. O da ayrı bir mesele.
Sonuçta hocam, evrenin kendi içerisinde sonsuz bir etkileşim halinde. Burada bir şeyi değiştirdin mi her şeyi değiştirebiliyorsun. Ve bildiğimiz evrende de tek bilinçli varlık insan var.
Evet.
Dolayısıyla bir açıdan baktığınızda insan şey olarak görülüyor. Evrenin meyvesi olarak, evreni bir ağaç olarak düşünelim. İnsan bu ağacın bir meyvesi olarak ortaya çıkıyor.
Öyle olunca tabii çok kıymetli.
Çok kıymetli. Bir de şu hocam ilginç. Mesela fizikçiler arasında şöyle bir tartışma var. Acaba evren ilk oluşumu ne kabul ediliyor hocam? Big Bang, büyük
evet.
patlama. Acaba büyük patlama olduğu andan itibaren yeryüzünde veya bu evrende insan türünün ortaya çıkması planı var mıydı? Şimdi buna dayalı olarak hocam antropolojik ilke diyor, antropik ilke diyorlar buna, insan ilkesi. Evrenin daha ilk yaratılışından itibaren belli diyorlar yani.
İnsanın ortaya
adım
çıkacağı.
Adım aslında oraya gidiyor. Şey bana çok ilginç gelmiştir hocam. Big Bang'in olduğu ilk saniyede hocam, ilk saniyenin de saliselerinin saliselerinde diyeyim, proton ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz ki yani ne olacak, proton çıksın ortaya.
Çıkmasa ne olur?
Yani bizim için neyi ifade ediyor? Şimdi hocam biz konuşuyoruz, yürüyoruz, radyoda program yapıyoruz, hareket ediyoruz. Bunun için enerji lazım değil mi hocam? Bu enerjiyi hocam hücrelerimizde mitokondri denilen hücremizin bir şeyi var. Bir aygıtı var. Hücrenin içerisinde aygıt. O mitokondride hocam üreten bu şeyi, enerjiyi üreten de protonlar.
O zamandan belli diyorsunuz. Allah-u Teala insanı yaratacak. Bu en lazım olan şey yaratmış.
Bir de şuradan düşünelim hocam. Evren 13.8 milyar yaşında. Eğer bizdeki protonlar hocam evrenin daha ilk anında ortaya çıkmışsa, o zaman Yaradan bizi ta 13.8 milyar yıldır yaratıyor demektir yani. Ve biz insan olarak bu kozmik evrenin, kozmosun bir parçasıyız yani.
Yani öyle müthiş bir sistem var ki hocam, insan biraz tefekkür etse Rabbine karşı secdeden kalkmaz.
Evet.
O kadar şükür halinde olur ki, ama maalesef biz nankör oluyoruz. Yani gökyüzüne bakmıyoruz. Elektriklerimiz yok diye üzülüyoruz. Halbuki gökyüzünde hani sizin hocam bir evet. şükürleriniz var ya, hocam demişler Nasrettin Hoca'ya. Ay mı daha önemli, güneş
mi daha?
O demiş, ay daha önemli.
Gece çıkıyor.
Gece çıkıyor. Şimdi o hesap yani.
O zaman tam burada bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Şimdi mesela evrenin sonsuzluğu bizim aklımızı ne yapıyor? Mest ediyor.
Ya.
Fakat ilginç, mesela astrofizikte hocam depresif görüş var. Evrenin sonsuzluğu fark edilmeye başlandıkça hocam, uçsuz bucaksız olduğu ve sonra da ucu bucağının olmadığı fark edildiği an, o zaman saçma sapan bir şey demiş adamlar yani.
Sonu yok, ucu bucağı yok.
Ne anlamı var bunun? Yani böyle bir evrenin ne anlamı var yani? Dolayısıyla yaşamın bir anlamı yok. Bu görüş hocam depresif görüş deniyor. Yani ne kadar ilginç değil mi? Yani insanın yaradana hayranlık beslemesi gereken
noktada
bu uçsuz bucaksız evrenle ilgili olarak hayret duyması gerekirken dönüyor, dolaşıyor, kendi kendini hocam depresyona sokuyor. Ne kadar ilginç. Ya Allah sana neşelen diye, Allah, yaradanın gücünü, kudretini gör diye, senin kendi kıymetini anla diye, şu koskoca evrenin bir meyvesi olarak seni ortaya çıkartıyor. Sen bundan tam tersi bir anlam çıkartıyorsun.
Demek ki bakış açısı ne kadar önemli olduğu zaman, geçen güzel bir şey paylaşmışlar bir gruplarda. Arı resmi hocam ortada. İki insan, birisinin tüyleri diken diken olmuş. Yani beni ısıracak diye arıdan korkuyor, sokacak diye. Onu öldürmek için plan yapıyor. Diğer insanın kafasında ise, beyninde ve hücrelerinde bal resmi var. Ağzından su akıyor. Ay, arıdan bir bal alsam da yesem diye. Şimdi bakınız. Yani arı denen hayvan hakikaten insan için çalışıyor. Milyonlarca arı bir kilo işte bizim için efendim şey yapıyorlar, söyleyin. Bal yapıyorlar. Ama depresif görüşse hemen arıdaki negatif tarafı görüyor hocam.
Evet.
Hakikaten o yüzden yani bu insan denen varlık anlaşılmaz bir varlık yani. Şimdi buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam göklerin ve yerin olağanüstü hallerini melekutü semavati vel ardı gösterdi.
Evet.
Bize de gösteriyor hocam şu anda. Ama sizin dediğiniz gibi işin acı tarafı, biz Müslümanlar hiç ilgilenmiyoruz maalesef bu. Son zamanlarda eski astronomlarımız, o efendim Kuşçu Aliler İstanbul'da değil mi?
Evet.
Rasathane yapmışlar. İlk rasathane bizde yapılmış ama şu anda Batı alemi biliyorsunuz. Mars'a gitmeye çalışıyorlar. Oradan resimler geliyor.
Biz çünkü devamını getirmemişiz yani.
Biz dini ilimleri dünyevi ilimden ayırmışız. Halbuki dünyevi ilim diye bir şey yok İslamiyet'te.
Evet. Yani
bir insan gezegeni seyrettiği zaman Allah aşkına dünyalık bir işmiş yapmış oluyor yani.
Hem onlar da Kur'an'da hocam ayet diye geçmiyor mu?
Ayet yıldızlardı.
Hatta şey çok dikkatimi çekmişti hocam. Denizde şeyden giden gemiler de bir ayet olarak. Çünkü Allah'ın ayetlerinden hareketle yapılan bir şey o yani.
Rahman suresinde geçiyor değil mi? Hakikaten.
Evet. Şimdi yani suyun olunca kaldırmak kuvveti, yani o da Allah'ın bir ayeti. Yer çekimi Allah'ın bir ayeti ve onlardan hareketlerde senden bir şey yapman isteniyor yani.
Hoca Efendi'nin güzel hikayesi var ya, bir ceviz ağacının altına yatmış.
Evet.
Kafasına yani cevizi demiş, yarabbi demiş, kocaman bir ağaç, küçük küçük cevizler. Orada bir kabak bitkisi varmış. Koca kabak. Yerde küçük bir bitkiden çıkmış. Yarabbi demiş, bu ne biçim yani ters bir iş. Haşa. Yani demiş, kocaman ağaçta küçük küçük cevizler var. Küçük kabak bitkisinde efendim böyle 10-15 kiloluk kocaman kabak bitiyor falan deyince kafasına bir ceviz düşmüş. Tabi acımış biraz kafası. Aman yarabbi sana hamdolsun demiş. İyi ki demiş bu kabaklar bu ağaçta bitmiyormuş. Yoksa kafama bir kabak ağacı, kabak düşerdi de kafam perişan olurdu. Şimdi o kadar tefekkür edecek şey var ki, hakikaten İmam Gazali'nin bu tefekkür kitabını hocam biz sizinle işlemiştik ama
ayrıca bir daha
tekrar tekrar okumak lazım o tefekkür
evet
kitabını.
Ya bizde gelenekte şey dönüşür hocam, tefekkürü mevt sadece. Yani ölümü tefekkür. O gerekli ama yani Allah nimetleri de tefekkür edin diyor. Yeryüzünü gezin, tarihten ibret alın diyor.
Ya.
Gökyüzünü seyredin diyor. Yani şimdi çocuğu düşünün hocam. Diyelim ki daha 3-5 yaşına geldi gelmedi hocam. Siz ona suyun hikayesini anlatıyorsunuz. Varoluş hikayesini ya da atmosferin yaratılışını, varoluşunu anlatıyorsunuz yani. İlginç mesela hocam şey, atmosfer şeyden oluşmuş. Yeryüzünde geçmiş zamanda volkanlar çok fazla, milyar yıl önce yani. Volkanlardan püsküren gazlar. Ama evet, normalde hocam şu anda git volkanların püskürdüğü yere zehirler.
Ama o zamanki şeyde atmosfer oluşturmuş.
O zaman da zehir çıkmış ama o zehirleri yaradan ne yapmış? Dönüştürmüş. Niçin? Hmm. Çünkü insan başka türlü yaşayamaz.
Ayette sakfen mahfuza geçiyor.
Yaradanın bir planı var yani.
Ayette geçiyor hocam. Korunmuş çatı. Çatı olmasa yani biz şimdi bütün şeye açığız.
Evet.
Göktaşlarına, şunlara, bunlara. Ama göktaşları falan oraya girdiği zaman sürtünmeden yanıyor biliyorsunuz.
Evet.
Eriyip gidiyor. Şimdi hocam bak yani ilginç ayetler var. Estağfirullah. Rabbul meşriki vel mağrib. Doğunun da batının da Rabbidir diyor Allah için. Yani diyor ki sen doğudaysan ey insan, batı da Allah'ındır. Bir batıya da git belki. Orayı da bir gör. Ya. Batıdaysan doğuyu gör. Ben böyle evet anladım. Yani tabii ki ayet bunu söylemiyor. Belki başka kişiler söylüyor ama hocam yani iki tarafın da Allah ilahı deyince o zaman hepsi Allah'ın mülküne giriyor. Hepsini gezmek lazım. Sanki öyle anlıyorum
evet
ben.
Onlar da Allah'ın bir ayeti. Ya. Yani biz bazen şey yapıyoruz yani. indirgemeci davranıyoruz yani. Sadece kitabi ayetler, ama kitabi ayetler seni hayattaki ve evrendeki ayetleri de gör diyor. Bunları böyle bütünleştirerek yorumla. Herhalde hocam hikmet bu bakımdan son derece şey yani. Şimdi hocam, önemli.
Gazali burada şunu söylüyor. Yani bu bilgilere ulaşmak için iki yol vardır diyor. Bir, hakikaten bir astrolog, astronom teleskobu alır, bakar, seyreder. Onunki hocam zahiri ilimdir. Bir de hocam sufiler şu ayet-i kerimeyi takip ederek Estağfirullah. Vezkür isme rabbik ve tebettel ileyhi tebtile. Rabbinin ismini an ve her şeyden kesilerek ona ihlas ile ibadet et. İç alemini parlat. Şimdi bu yapıldığı zaman işte Mevlana Hazretleri olduğu gibi, İbn Arabi Hazretleri olduğu gibi bu melekutu semavati vel art alemin sırları sufinin gönlünde açılmaya başlıyor.
Evet.
Keşif olmaya başlıyor. Şöyle diyor. Bütün bunlar riyazet ve mücadele yolunu öğretmektir. Böylece kalp insanların düşmanlığından, dünya arzularından ve hislerle uğraşmaktan kurtulup temizlenir. Tasavvuf edenin yolu budur. Peygamberlik yolu da budur. Çalışarak ilim elde etmek ise alimlerin yoludur. Bu yol da çok kıymetlidir. Fakat peygamberlerin ve evliyaullahın ilmine göre daha basittir. Yani oturup okumak, üniversite okumak daha basittir. Daha zor olan kalbi tezkiye ederek bu manevi illere, ilimlere kavuşmaktır diyor hocam. Ki bugün de yani hakikaten batılı bunu görüyoruz. İşte bu mühendisler, astrologlar, şunlar bunlar gidip Himalaya dağlarında, Budist tapınaklarında aydınlanma için koşuyorlar mesela, değil mi hocam?
Evet. Bu arada biraz önce demiştiniz hocam, yani dini ilimler, dünyevi ilimler, dediğiniz gibi hepsi de Allah'ın ayetini araştırıyor sonuçta. Mesela bugün medrese dendiğinde biz daha çok şey gibi anlaşılıyor, dini ilimlerle uğraşan, ama orijinal tarihimizdeki medreselere baktığınızda hocam, tıpta var, coğrafyada var,
matematik, mantık, coğrafya hepsi var.
Hepsi var. Yani medreseler sonradan şeye dönüşmüş, sadece dini ilimler odaklı hale gelmiş. Hatta ilginç hocam, Taşköprülüzade ve Katip Çelebi şeylerin azaltılmasını eleştiriyor medrese programlarından.
Fenni ilimlerin.
Fenni ilimlerin azaltılmasını eleştiriyor. Ki yani ikisi de çok önemli isim bu konuda.
Şimdi
yani.
Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. Nasıl fethediyor? Hesaplamalar yapıyor, toplar evet. Döktürüyor. O günün topları bugünün sanki füze teknolojisi gibi düşünelim.
Aynen, evet.
Çok büyük füze teknolojisi düşünelim.
Evet.
Sanki bizim SİHA'lar gibi hocam.
Evet.
Bugün SİHA'yı gökte uçuruyorsun ama Fatih Sultan Mehmet de karadan gemi yürütüyor. Halice. Şimdi bu teknoloji, bu ilim, bunlar yani böyle sadece kerametleri değil. Hepsi hakikaten alın ter dökerek bu işi yapmışlar.
Hocam dediniz ya, insan kalbiyle de pek çok şeyi keşfeder. Şimdi mesela Mevlana hocam Divan-ı Kebir'de şöyle yazıyor. Bedenin her zerresinden bir feryat duyuyor. Sen büyük bir şehirsin. Hayır, hayır, bir değil, binlerce şehirden Allah Allah. Oluşuyorsun. Devam ediyor hocam. Belki görünüşte hepsi sessiz gibidir içindeki o şehirler. Şarihler bunu şey diye açıklıyor. Yapı taşları, yani bugünkü hücreye karşılık geliyor. Bedenin her zerresinin belki görünüşte hepsi sessiz gibidir ama senin gizli şeylerini görüyorlar ve çalışmalarını senden gizlemiyorlar. Yani onlar senin için çalışıyor. Sen onlara komut vermiyorsun ama onlar otomatik olarak işliyor. Senin için enerji üretiyor, senin için ya. Sindirim sistemi, senin için beyne kan pompalıyor, oksijen alıyor vesaire.
Savunma sistemimiz mikroplarla savaşıyor.
Evet. Evet diyor, görünüşte bedeninde bulunan zerreler susmada, sessizler. Ama onların hepsi de gizli gizli işler yapıyorlar. Şimdi buna mesela modern tıpta ne deniyor hocam? İstemli işlemlerimiz var. Bir de istemsiz, otomatik, hocam, parasempatik burada, sistem yani.
Burada kalalım hocam. İstemli, kalalım. İstemsiz. İkinci bölümde inşallah biraz merak etsin dinleyicilerimiz. Güzel devam edelim bu konuya.
Evet.
Çünkü çok önemli bir konuya işaret ettiniz. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam şimdi Mevlana'dan, divandan öyle güzel şeyler okudunuz ki.
Evet.
İçimizde değişik şehirler var dediniz. Bu şehirlerdeki efendim her bir hücre çok büyük işler yapıyor sessizce.
Evet.
Hepsi bizim için çalışıyor dediniz.
Evet, bizim için çalışıyor ve sen onların, onlar senin için gizli gizli çalışıyor. Mesela sinir sistemi hocam ikiye ayrılıyor. Sempatik ve parasempatik sistem diye. Sempatik sistemde kontrol sende, parasempatik sistemde otomatik çalışıyor.
İstemese de kalbimiz devam ediyor.
He, istemsiz bizim böylece şey zaten. Mesela şeylerimiz, bedenimizin durumundan haberdar oluşumuz yani aslında o parasempatik sistemde. Mesela biz mi kalbimizi çalıştırıyoruz hocam? Yok, kalbimiz otomatik çalışıyor yani. Ya. Ama o da parasempatik sinir sistemi sayesinde oluyor. Şimdi bir düşünseniz hocam, bizim elimizde kalsa 24 saat 365 gün 40 sene yani bu, değil mi, bir yerde durdurursun ya. Yani.
Mümkün değil kalbi bu kadar kontrol etmek. Yani. Şimdi bu korona hastalığında çok ciddi sıkıntı çeken kardeşlerimiz var. Nefes darlığı çekiyorlar.
Evet.
Onları eve makine alıyorlar hocam. Oksijen makinesi. Bir insan başında bekliyor devamlı. Artı bir de jeneratör alıyorlar. Jeneratör. Kesilse adam ölecek.
Oksijen takviyesine ihtiyacı var sürekli.
Oksijen takviyesine ihtiyaç var. Bir, jeneratör gerekiyor. Hiç elektrik kesilmeyecek. İki, bir insan daima makinenin başını bekleyecek. Olur ya bir ihtimal, hani makineden o şey efendim ağzından kayabilir o alet veya bir arıza olur. Bir öksürüğü falan gelir hastanın. Yani hocam o kadar zor ki bu nefes alıp onu organize etmek. Yani hem masraflı.
Evet.
Hem çok insan gücü istiyor. Allah-u Teala bizi bunu bedavadan vermiş.
Ve üstelik bunu hareket halinde. Değil mi? Yani bu, koşarken.
Bu hasta yatıyor sadece.
He, yattığı
bu hasta
yerde.
Koşsa mozsa zaten öldü.
Yani.
Hiç kurtuluş çaresi yok. Yani biz bunu yani suyun altında, üstünde, gökyüzünde koşarken, otururken otomatik bir sistem. Evet. Bedavadan verilmiş bize.
Hocam sufiler için kullanılan isimlerden bir tanesi ehli nefes ya.
Evet.
Nefes ehli.
Ya, yani soluk ehli işte nefes.
Yani nefese ne kadar şey veriyor, kıymet veriyor. Hani sufilerin ünlü bir sözü var ya hocam. Allah'a ulaşılan yollar yaratıkların nefesleri sayısıncadır.
Her nefeste bir sır var.
Yani evet. Hı. Her nefeste bir sır var ve her nefes aslında insanı yaradana bağlayan bir şey yani.
Aslında hocam bu konuyla alakalı 3-5 değişik program yapılabilir. Yani sufilerin nefes alma teknikleri,
evet,
taktikleri, nefesi idareli kullanma, derin nefes alma. Hani böyle,
evet,
köpek nefes diyor ya böyle.
Evet.
Her hur devamlı böyle. Bir de çok derin. Özellikle, evet, Nakşibet'te göbek altından diyafram nefesi var. suyun altında bir nefesle fazlaca zikir etme uygulaması var. Değişik tarikatlarda bunun şeyini görüyoruz. Yani nefesin de kıymetini öğretiyorlar size.
Evet.
Esasında şu alemde maddi kıymetler arasında en kıymetli şey nefes.
Çünkü galiba hocam şey, sufiler nefesle an arasında, yani nefesinin kıymetini bilmek aynı zamanda anın kıymetini bilmek. Öyle değil mi? Vaktin
öyle,
kıymetini bilmek. Çünkü en kritik şey yaşamak için nefes almak. Yani susuzluğa dayanabiliriz belki biz. Birkaç gün bile dayanabiliyor. Açlığa 40 günden fazla bile dayanabiliyor insan. Ama nefes almazsa 5 dakika sonra, belki istisnalarda 10-15 dakika sonra beyin ölümü gerçekleşiyor yani.
Demek ki en büyük nimet nefes. Ama diyor ki İmam Gazali, insanoğlu o kadar diyor nankördür ki kimse de olmayan bir nimet ben olursa onu nimet sayarım. Mesela benim bir atım olacak hocam, araba atı. Hiç kimse de olmayacak benzeri. Evet. O nimettir. Nefes almak nimet değildir. Ya kardeşim, Arap atı olmadan yaşayan milyarlarca insan var şu
var
alemde.
Yani.
Ama nefes almadan yaşayabilen kaç kişi var?
Hadi o Arap atın var hocam ve sen de nefes alamıyorsun. Aha, ne yap?
Bütün şeyde, atlar senin olsan olacak.
Koronada böyle hastaneye kaldırılanlar bazıları şey diye tarif ediyormuş hocam. Sanki iğnenin deliğinden oksijen alıyorum diyor, hava alıyorum.
O kadar zor.
O kadar zorluyorum diyor yani. Yok diyor yani, zorluyorum yok. Nefesin kıymetini o zaman insan daha şey diyor, biliyor. Belki o bakımdan ben hocam şeyi, hasta ziyaretini biz hep şey düşünürüz ya genellikle. Hastayı şey etmek
memnun
için.
Etmek.
Memnun etmek için. Halbuki aynı zamanda kendi gönül aydınlanmamız için biz ona gidiyoruz. Niye? Biz sağlıklıyız ama sağlığın kıymetini
bilmiyoruz.
Onu görünce o zaman biliyorsun yani.
Yani işte aklımıza nefes için Allah'a şükretmek gelmiyor mesela. Bir astım hastasını görünce, bir korona, evet, hastasının zor nefes aldığını görünce aa diyoruz ya, biz rahat nefes alıyorduk. Hani şeyde geçer hocam, Gülistan'da geçer. Birisi ayakkabım yok diye üzülüyormuş. Biraz sonra baktım ki diyor, birisinin ayakları yok. Ya ayakkabı her zaman bulursun. Ayağına deri bağlarsın. Birisi sana acır ayakkabısını, evet, verir. Eski
onun bir karikatürü vardı hocam. Bir çocuk böyle ayakkabı var, beğenmiyor. Onunla ilgili böyle tepkiler veriyor. Yanındaki çocuğa dönüyor, çocuğun ayakları yok.
Ya.
Ve mutlu.
Evet. Bu da demek hocam hep bakış açısı. Yani sufilerin evet, hep güzel evet. bakışı var ya. Yani gökyüzünün büyüklüğünü, azametini görüp karamsarı düşen adam da var. Kardeşim ya, ben bu koca evet. alemde ne yapacağım tek başıma yapayalnız. Diyen de var. Ya Rabbi bütün bu alem benim için mi yarattın? Allah'ım sen ne ganisin. Teşekkür ederim deyip.
Evet.
Şükreden kul da var. Yani insanın bakış açısını değiştirmezse hocam bu hayatta işimiz çok zor.
Ve çok ilginç böyle şey gibi. Kılıç çizgisi gibi. Öbür taraf farklı, bu taraf farklı yani. Bambaşka.
180 derece bir zıtlık var.
Yani o kadar büyük zıtlık var yani.
Aslında hocam bu meditasyon falan diyor ya bugün.
Evet.
Meditasyon ilk defa dikkat çeken sufiler olmuş. Yani bu sağlığa psikosomatik olarak düşüncenin gücünü ilk defa işte İbn-i Kayyım el-Cevzi, İmam Gazali gibi alimler her şeyin düşünceyle başladığını
evet.
olumsuz bir hatıranın, hatıra demek hocam aklımıza gelip geçen fikirler demek. Hani istemsiz diyorsunuz
evet,
siz.
Evet, evet.
Durup dururken aklımıza olumsuz bir düşünce geldi mesela. Bu hatıradır. Üzerine gidersen diyor o zamanla niyet olur. Sonra fiil olur. Sonra diyor alışkanlık haline gelir. Terki zorlaşır. Ta işin başında diyor o negatif düşünceyi yok etmek lazım diyor.
Evet.
Yani o yüzden hakikaten sufilik esasını hocam ciddi olarak inceleyebilsek, onlarca araştırmacımız, psikologumuz beraber oturup kafa yorsak inanın dünyadaki en güzel terapiler. Nefes terapisi, yıldızlara bakma terapisi,
evet.
nefese teşekkür terapisi. Aklınıza evet. ne gelirse hepsi bizde esasında.
Şey hocam, mesela holistik tıp deniyor. Holistik tıp artık sadece tırnak içinde dar anlamda tıbbi araştırmaları şey etmiyor. Şeyi de dahil ediyor olaya. Zihni de dahil ediyor olaya. Mesela diyelim ki Mevlana'nın bir sözü şimdi hocam. Mesnevi'de geçiyor. 3. cilt 1579. beyit. Veled Çelebi İzbudağ'ın çevirisinde. Kötüye yorma ve kuruntu insanı hiçbir hastalığı yokken hasta eder. Kötüye yormak ve kuruntu insanı hiçbir hastalığı yokken hasta eder diyor.
Düşüncenin gücü.
Evet. Şimdi mesela bunu nasıl ifade edebiliriz? Mesela karamsarlık insanı hasta
uzun
eder.
Uzun vadede hasta eder. Fiziken hasta eder.
Fiziken. Mesela şey hocam. Psikosomatik hastalıklar. Eskiden hastalıklar ikiye ayrılıyormuş tıpta. Psikolojik hastalıklar ve somatik yani bedensel hastalıklar. Sonra arada çok daha büyük bir kütle olduğunu fark ediyorlar. Psikolojik nedenli ama bedensel hastalıklar. Mesela gastrit, ülser, hipertansiyon, görme ve işitme bozukluklarının bir kısmı, ciltlerdeki kızarmalar ve pullanmalar vesaire.
Hatta kanser türleri hocam inanamazsınız. Benim bir yakınım vardı. Ani bir üzüntüden dolayı kanser oldu. 6 ay içinde vefat etti. Hiç doktora gitmemiş hayatında. Çok ciddi bir üzüntü yaşadı. Akraba içinden, akraba ilişkilerinden. Şimdi yani biz maalesef bu hastalıkların psikosomatik tarafını çok ihmal ediyoruz hocam.
Evet.
Özel doktorlarımızın kulakları çınlasın. Bazen bir doktor kardeşimiz mesela hastaya bir makine muamelesi yapıyor.
Evet.
Al şu aspirini kullan iyi olacaksın diyor ama kötü muamele yaptığı için hastaya yani yeterince ilgi göstermediği için hasta bu doktorun ona iyi bir ilaç yazdığını düşünmüyor, iyi olmuyor. Tam tersi de mümkün. Amerika'da araştırma yapmışlar hocam. Çok böyle işine ehil doktorlar var. Ama hastalar çok ilgilenmiyor. Bu doktorlar mahkemelerden başı kalkmıyor bir türlü. Yani hasta mahkeme veriyor doktoru. Falan doktor benimle ilgilenmedi falan. İlgilenmiş, vazifesini yapmış ama hastayla özel bir ilgi göstermemiş. Bunun zıttına İşini çok iyi bilmediği halde çok böyle sosyal tipler var. Hastaya hal hatır soruyor, nasılsın, iyi misin diyor böyle. Onunla arkadaşlık falan yapıyor. Bunlarla hiç alakalı hiçbir sıkıntı yok. Hiç kimse mahkemeye gidip de ya falan doktor bana ilgilenmedi. Bana demiyor. Hastalığıma çare bulmadı demiyor. Biliyorsunuz hocam Avrupa'da böyle bir şey vardır. Tazminat kültürü çok gelişmiştir.
Evet.
Yani yolda yürürken ayağınızı burksanız kimi mahkemeye versem. Belediye mahkemeye versem, devlet mi versem, evet. trafiği mi versem diye böyle insanlar çok şeydir. Bu hastalıklar için de geçerli. Şimdi şunu diyeceğim yani insan makine değildir, insan ruhu vardır. Psikosomatik dedik ya, doktorlar da bunun farkında olmalı esasında.
Evet. Şimdi mesela holistik tıp dedik ya hocam bu tarafa doğru evriliyor. Mesela doktorasını hocam şeyde yapmış, Finlandiya'da yapmış bir Türk kadını var. Nevat Çiftçioğlu.
Evet.
NASA'da da bir süre çalışmış. Şimdi Mesela diyor hocam, kanserden bahsettiniz ya, nedenleri. Bunların diyor psikolojik boyutu da var. Her şey psikolojiden ibaret değil kanserde.
Ama o tarafı
ama
var.
Boyutu da var. Ne? Şimdi ilginç. Sır olarak tutulmuş üzüntüler.
Hatta üzüntü bunun prostata değil, sebep olduğu erkeklerde nasıl söyleniyor. Erkeklerde prostatın sebebinin
oldu değil mi?
Evet.
Sır olarak tutulmuş üzüntüler, yoğun suçluluk ve nefret duygusu, yeterince sevilmediğini ya da sevmediğini düşünmek, tatminsizlik vesaire. Mesela
ne alakası var şimdi diyebiliriz ama normalde.
Ama işte sonuçta bütün bu bedeni kim yönetiyor hocam? Sinir sistemi yönetiyor. Şimdi sen sinirlerinle oynadığın zaman ne oluyor? Bedenin de dengesini bozmuş oluyorsun.
Savunma sistemini bozuyorsun.
Evet. Şey hocam, mesela romatizma, birikmiş hayal kırıklıkları, kendi kendine sürekli eleştirme, ama bu eleştiri manyağı yapmak yani.
O manada.
Nefs-i levvamedeki makul eleştiri değil yani.
Pozitif eleştiri değil.
He.
Yerici, yıkıcı eleştiri.
Evet.
Sen adam olmasın, sen beş para etmezsin.
Hep başkalarının istediği gibi olma. Mesela modaya uymaya, zorla modaya uymaya çalışırsan bu gruba giriyor. Mesela hocam, diz, omuz, kalça eklemlerindeki ağrılar. Bununla bitireyim. Başkaları da var bir sürü. Dediğim işte, bir süre NASA'da da görev yapmış. Finlandiya'da doktorasını yapmış. Amerika'da yaşıyor. Nevaz Çiftçioğlu. Diz, omuz, kalça eklemlerindeki ağrılar vesaire. Başka nedenler de mutlaka vardır. Yani ama bu psikolojik boyutu sadece. İnatçılık, katılık, kendi fikrinde aşırı diretmek, dinlememek, adım atmaktan korkmak. Yani
girişimci olamamak hani. Yeni bir iş başlatamamak.
Evet, evet. Yani bir de şey, bir de kendi davranışlarından çıkamıyor, alışkanlıklarından çıkamıyor yani.
Hocam biraz kendi kendine. Biraz da okuyayım, bence çok faydalı bir iş yapıyor şundan dolayı. Hakikaten işimizde bazen kardeşlerimizden böyle sıkıntı yaşayanlar varsa, bunun bazen hocam psikolojik tarafını kontrol etmek çok kolay. Şöyle diyor hocam psikologlar, hastalıkların %75'i psikolojik. İnsanın psikolojik düzgün olduğu zaman %75, tabii %25 Allah'tan gelen. Sizin güzel sözünüz var ya, insan Allah kimseye zulmetmez. Biz kendimizi zorla hissediyoruz.
Evet.
Siz Allah'ın gönderdiği hastalıklar imtihan için, bela için çok az. Ama biz zorla, ya ben çok sağlıklıyım kardeşim, bu da sağlıklı olmak bana zararlı. İlla kendimi hasta edeceğim diyor hocam. Sigara içiyor, evet. İnsanlar içki içiyor veya kaygıları, istikballe alakalı gereksiz kaygıları takıntı yapıyor falan derken, Allah da madem kulum çok bela istiyorsun, hastalık çok istiyorsun, buyur madem hasta ol diyor.
Yani şey, bazı şeylerde vurgulanır ya hocam, kıssalarda. Cehennemde ateş var da odun yok. Herkes kendi odununu buradan gönderiyor diye.
Şey için derler bunu, Behlül-ü Dağ'ın Hazretleri için. Cehenneme gittim diyor, ateş falan yok. Herkes kendi ateşini kendi götürüyor bu dünyadan diyor.
Şimdi burada da öyle oluyor. Yani sen kendi hastalığını kendin üretiyorsun. Burada bir kavrama değineceğim hocam. Şimdi modern tıpta bağışıklık sistemi şeyle ilişkili olarak görülüyor. Moral ve motivasyon kavramları kullanılıyor. Ya da benzeri kavramlar. Mesela psikolojik dayanıklılık gibi kavramlar kullanılıyor. Bunların hocam tasavvuftaki karşılığı aslında gönül gücü. Ve tasavvuf, sufi de hocam nedir? Ehli gönüldür. Gönül ehlidir. Dolayısıyla sufi dediğin gönül gücü yüksek bir insan. O nedenle sufi dediğin insan bağışıklık sistemi güçlü oluyor. Sağlıklı, mesela sağlık olarak yaşadıkları toplumda, siz de bir zaman söylemiştiniz, sufilerin hastalık oranı düşük, sağlık oranı daha yüksek çıkıyor yaşadıkları
ömürler
topluma
uzun.
Göre.
Evet. Ömürleri de çok uzun. Mesela diyelim ki 16. yüzyıldaki tabakat kitapları var değil mi?
Evet.
Alimlerin hayatlarını, filozofların hayatlarını, sufilerin hayatları, bunun ayrı kitapları var. Bunları yan yana koyun. Aynı asırda aynı şartlarda yaşamış insanlar bunlar. İnanın sufilerin hayatları 20 sene, 15 sene daha uzun.
Ve şey, bir
80,
de
90,
bir de şey, güzel bir hayat diyor. Yani şeye rağmen.
Şundan dolayı hocam, bir kere sufinin rızık kaygısı diye bir şey yok. Şöyle düşünelim hocam, bir insan düşünüyor, doğar doğmaz, ya ben ne yapacağım, ne yiyeceğim, yarın acaba işsiz mi kalırım, şu mu olur, bu mu olur, acaba işte şu başıma felaket mi gelir? Bütün ömrü kaygıyla geçen bir kalbi düşünün.
Evet.
Bunun yorgunluğunu. Bir de şöyle bir şey, insanı düşünün. Allah beni yaratmış. Bu kadar alemin benim emrime vermiş. Ben niye aç kalayım ki? Az bir gayret Allah benim rızkımı gönderir diyen insanın rahatlığını düşünün şimdi. Onun kalbinin yorgunluğu ile diğerinin yorgunluğu bir midir? Böyle değildir hocam. O yüzden bizim tasavvufta 60'ta 70'te ölmek tabii ki mümkündür. Ama gepgenç gitti derler. 90'da 106 yaşında ben görmüştüm Mehmet Emin Er Hoca'yı. Evet. Ayakta namaz kılıyordu. Allah rahmet eylesin.
Hay maşallah.
Bütün diğer sufiler de öyledir. 90'lı yaşları çok rahat devirirler. Hepsi şunu da söyleyeyim. Çalışkan insanlardır, yardımseverdir. Yani böyle tembel tembel yatan sufi de yoktur hocam. Halkı düşünürler. Sami Efendi Hazretleri düşünün dolmuşa binmiyor. Dolmuş parasını sadaka yapıyor. O mesafede yürüyor. Şimdi mesela buradan biz Üsküdar'a gideceğiz. Ya veririm 30 lira taksiye atlar giderim. Yok. Bir saatte yürüyor Üsküdar'a kadar. 30 lira yalnız kar saymıyor. Onu da çıkarıp bir muhtaca sadaka yapıyor şimdi hocam. Ve bu zaten 80'li yaşlarda o efendim işte Uhud Dağı'na çıkan, teravihi ayakta kılan bir zat. Hay bunun maşallah. Gibi çok örnek var yani.
Evet. Hocam mesela şey devam edin demiştiniz ya.
Hocam faydalı birkaç daha okuyayım bence.
Mesela alerjiler ve astım. Psikolojik boyutunda alerjiler ve astımda aşırı kararsızlık, sık sık karar değiştirme, duygusal kilitlenme.
Şıp sevdi dediğimiz belki.
Ve bir şey, ilginç bir şey daha hocam. Kolay ağlayamamak.
Ağlamak da insanı boşaltıyor. Ha, ne kadar bak, güzel bir şey ya.
Ve üstelik ağlayamamak demiyor. Kolay ağlayamamak diyor.
Yani şimdi bırak kolay, zor da ağlayamıyoruz.
Ya insan evet gözyaşı, gözyaşını unutur hale geldik. Bir ara gözyaşından da bahsederiz. Peki bunu Erkam TV'de yapmak lazım hocam. Mesela soğan doğrarken gözyaşı,
evet.
Sevinç gözyaşısı, kaygı gözyaşısı, gerilim gözyaşısı falan. Bunların hocam o gözyaşının zerresinin fotoğrafı çekilmiş yani.
Allah, her biri
haritaları farklı.
Allah Allah. Yani soğan doğrayayım da ağlayamış olayım demek yeterli değil.
Değil. Yani mesela diyelim ki o gözyaşlarını yan yana koyuyorsunuz. Mikroskop bağlanmış fotoğraf makineleriyle çekiyorlar fotoğraflarını ya da özel başka fotoğraf makineleri ve orada yani bambaşka şeyler çıkıyor ortaya. Yani
sufilerin ağlaması da boşuna değil esasında. Allah için gözyaşı dökmek şeklinde geçiyor. Hocam güzel konuya girdik.
Son buyurun, şeyden buyurun. Bahsedeyim. Migrenden bahsedeyim. Migren korku. Korkular. Aşırı derece kendini eleştirmek. Cinsellikle ilgili sorunlar. Karar verdiği konularla ilgili isteksiz başlangıçlar. Vesaire. Yani dolayısıyla gönül gücünü yüksek tutmak tasavvufun o anlamda beden ve ruh sağlığına herhalde en büyük dopingi.
Hocam %75 hallediyormuş. Yani insanlarda genelde görünen işte migrendi, romatizmaydı, alerjilerdi falan var ya.
Evet.
%75 boyutunda sağlam bir psikolojiyle bunları yenebiliyoruz hocam. Geri kalan %25'i Allah'ın Rabbimiz tabii ki hikmeti vardır. Yani size bir bela gönderir, musibet gönderir. Kulun halini görmek ister. Ama Rabbimiz bizi çok seviyor. Hastalığı da biz kendimiz davet ediyoruz hocam.
Evet.
Kendi ayağımızla hastalığın kapısını çalıyoruz maalesef. Hocam çok güzel bir sohbet oldu ama haftaya devam edelim inşallah biraz isterseniz.
Evet evet.
Bu hafta,
yoksa bu konu bitmez, tükenmez yani.
Eyvallah. Muhterem dinleyicilerimiz, çok teşekkür ederiz Ali Rıza Baycan hocamıza. Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.